Ayrım 11. Son Ada. Zülfü Livaneli. Sayfa 139. Suratsız adamlar ellerinde tüfeklerle nöbet tutuyordu. Ama bizim öfkemiz o kadar tepemize çıkmıştı ki silah falan dinleyecek halimiz yoktu. Başkanı görmek istediğimizi hep beraber söyledik. Çabuk haber verin, buraya gelsin. Adamların çekingen davranmaları ve ağırdan almaları üzerine kararlılığımızı gösterdik. Derhal. Biraz sonra başkan verandada belirdi. Yüzü beyazlaşmış mıydı, yoksa bana mı öyle geliyordu bilemiyorum ama epeyce şaşkın olduğu belliydi. İşte dedi, martıların ne kadar tehlikeli yaratıklar olduğu ortaya çıktı, değil mi komşularım? Ben size bunu anlatmaya çalıştıkça siz görmezden geliyordunuz. Bu vahşi kuşları savunuyordunuz bana karşı. Söyleyin, bunların teröristten ne farkı var, ha? Ne farkı var? Yazar, hiç utanmıyor musunuz dedi. Bu sözleri söyleyecek cesareti nereden buluyorsunuz? Yaptığınızı görmüyor musunuz? Adanın halini görmüyor musunuz? Bizi ne hale getirdiğinizi görmüyor musunuz? Yazar kendinden geçmiş bir sinir krizi eşiğinde ha ha ha diye söylenip duruyordu. Biz de ona destek veriyor, elimizi kızgın bir ifadeyle başkana doğru sallıyorduk. Adamları ne yapacaklarını biraz şaşırmış gibiydi. Adaya geldiklerinden beri ilk kez tereddüt eder gibi bir halleri vardı. O gün senin başkana kafa tutan ve neredeyse onu korkutmayı başaran halinle gurur duymuştum. Korkusuzca dikilmiştin önlerine, onlardan hesap soruyordun. Şimdi de beni mi suçluyorsunuz dedi başkan ama sesi eskisi kadar güçlü çıkmıyordu. Camları, kiremitleri ben mi kırdım? Evlerinize saldıran canlı bomba ben miydim? Sizi içeri ben mi hapsettim? İnsaf doğrusu, el insaf. Yüzsüzlüğün bu kadarına pes. Medeni insanlar olarak kafa kafaya verip bu beladan nasıl kurtulacağımızı düşüneceğimize birbirimizi suçluyoruz. Yazar, kuşların yavrusunu öldürmek medeniyet değildir diye haykırdı. Durup dururken onlara saldırıp yavrularını öldürüp yumurtalarını kırmak vahşetin en önde geleni. Hepimiz evet evet diye bağırırken başlarımızın üzerinde hışım gibi belirdi martılar. Üstümüze doğru pike yapıp gaga darbeleri vurmaya başladılar. Ellerimizle başımızı koruyarak kaçmaya çalıştığımız için ne olup bittiğini tam olarak göremedik. Martı çığlıkları insan haykırışlarına karışmıştı. Silah sesleri duyuluyordu. İster istemez en yakın korunaklı yer olan başkanın evine doğru kaçtık. Adamlar pencerenin kenarında siper almış, martılara durmadan ateş ediyordu. Birkaç martının düştüğünü gördük. Başkanla tartışırken sesin biraz dağıldığını, görüş mesafesinin arttığını fark edememiştik. Üstüne üstlük bir araya gelip bağırarak fazla dikkat çekici bir hedef oluşturmuştuk. Herkes o kadar korkmuştu ki biraz önceki tartışma birden kesilivermişti. Önce bu beladan kurtulmak gerekiyordu. Kimin suçlu olduğu tartışması ertelenmişti artık. Başkan, bir fikri olan var mı arkadaşlar dedi. Bu geçici ateşkes ortamında hepimizin sözcülüğünü üstlenmiş olan yazar, yapacak çok fazla bir şey yok dedi. Karanlık çökünce fazla dikkat çekmeden evlerimize gidelim ve öfkelerinin geçmesini bekleyelim. Herhalde sonsuza kadar saldıracak değiller. Başkan bizimle aynı fikirde değildi. Saldırıya daha şiddetli bir saldırıyla karşılık verilmesi gerektiğini savunuyordu. Teröre taviz verilemeyeceği fikrindeydi. Düşmana karşı yıldırıcı, moral bozucu, yok edici bir şiddet kullanılmalıydı. Bunun başka çaresi yoktu, yoksa her şey daha kötü olurdu. Bu saldırının cezasız kalması düşünemezdi bile. Ne kadar ısrar ettik, ne kadar dil döktük anlatamam ama onu bu kanlı fikrinden vazgeçirmeyi başaramadık. Otoriter bir edayla hepimizi süzüyor ve böyle durumlarda kararlılık göstermek gerektiğini söylüyordu. Düşmana karşı zayıf duruma düşemezdik. Eğer evlerimizde güvenlik içinde oturmak istiyorsak bu savaşı göze almak zorundaydık. Benim yıllarca bu ülkenin başkomutanı olduğumu unuttunuz mu beyler diye sordu sonra. Bırakın da bu işleri sizlerden daha iyi bileyim. Lara, zaten başkomutanlık yaptığınız için her şey bu hale geldi ya dedi. Ama başkan ona fazla aldırmadan savaş planlarını açıklamaya başladı. Muharip öncü gücü yani kendi adamları gece karanlığından yararlanarak gizlice kıyı gören bir sığınak yapacaktı. Basit bir şey olacaktı bu ama yine de atış timlerinin zarar görmesini önlemeye yetecekti. Geceleri bu sığınakta yer alan atış timleri hava aydınlanınca ateş etmeye başlayacak ve martıları imha edecekti. Bu iş için gerekli cephane de gece taşınacaktı. Acaba ciddi mi yoksa dalga mı geçiyor diye yüzüne baktık ve ne yazık ki son derece ciddi olduğunu gördük. ince dudakları kısılmış, gözlerine kararlı bir bakış yerleşmişti. İçimden kim bilir kaçıncı kez, bu adam niye bu kadar kötü diye düşündüm. Eskiden beri insanları hayvanlara benzetme huyum vardır. Bence her insan bir hayvana benzer. Kiminin yüzü bir kuşu andırır, kimininki bir koyunu. Bazı insanlar ata benzer, suratları aynen at gibi uzundur. Bazıları kurt yüzüne sahiptir. İnsanların benzedikleri hayvanların karakterini aldığını düşünürüm. Ne bileyim, belki de öyle geliyordur içlerinden, öyle hissediyorlardır. Bir koyuna niye böyle uysal davranıyorsun ya da bir kurda niye böyle yırtıcısın diye sorulur mu? O anda başkanın neye benzediğini buldum. Kısılmış ince dudakları, yüzünün alt kısmında bir kesik gibi duruyor, kenarları biraz aşağı doğru çekiliyordu. Çıkık elmacık kemikleri ve gözlerindeki ifadesiz bakış tam bir köpek balığını andırıyordu. Bunu niye daha önce görmediğime şaştım. Demek ki onun da tabiatı bu diye düşündüm. Köpek balığı tabiatı. Ona niye bu kadar zalim olduğunu sormak, köpek balığına niye böyle yırtıcı dişlere sahip olduğunu sormak kadar anlamsızdı. Dünyayı böyle görüyor, böyle kavruyordu. Bu düşüncemi en kısa zamanda Lara'ya ve yazara anlatacak, böylece insanoğlundaki iyilik ve kötülük tartışmasına yeni bir boyut ekleyecektim. Ama o sırada bunun ne yeri ne de zamanıydı. Hava kararınca köpek balığını savaş oyunuyla baş başa bırakıp evimize döndük. Martı salonda katılaşmış halde yatıyordu. Onu ne yapacağımı bilemiyordum. Martı gömülür müydü yoksa çöpe mi atılırdı? Martıyı elime aldım. Lara, öf ne yapıyorsun dedi. Ölü martıyı inceliyorum dedim. Yakından bakınca gagasının kırılmış olduğunu gördüm. Gaganın bir bölümü incecik bir lifin ucunda sallanıyordu. Kırık boynu ve kırık gagasıyla çok zavallı göründüğünü düşündüm. Yaptığı iş kendisini öldürmesine değmemişti. Alt tarafı bir cam kırılmıştı. Adada cam zor bulunsa bile vapurla getirtilir ve yerine takılabilirdi. Bu zor ölüm pahasına asıl elde ettikleri korkutmaydı, yüreklere dehşet salmaydı. Sadece bunun için de kendini öldürmeye değmezdi doğrusu. Çünkü korku duygusu geçiciydi. İnsan bir gün korkar, ertesi gün unutur, hayatın ayrıntılarına dalar ve kahkahalarla gülebilirdi. Dalmış elimdeki martıya bakarken aklıma bir şey geldi. Belki de intihar bombacısı olan martılar yavruları ölenler arasından seçilmişti. Hatta belki de kendileri bu işe gönüllü olarak kalkışmışlardı. Onulmaz evlat acısından kurtulmanın bir yoluydu bu. Her neyse, ölü bir martının çok da sempatik göründüğü söylenemezdi. Ya da ben artık öyle düşünüyor, martıları yeni bir gözle görüyordum. Zaten martılar yaşarken de pek cana yakın görünmezler. Soğuk, mesafeli duruşları vardır. Size yaklaşmaz, elinizden yem yemezler. Bu yüzden insanlar, bülbüller, kanaryalar, turnalar, anka gibi hayali kuşlar, hatta kargalar ve leylekler üstüne bile türküler yapmıştır. Ama martılara türkü söyleyen hiç çıkmamıştır. Daha doğrusu tek bir martı için değil, martıların deniz kenarında oluşturduğu toplu görüntüyü anlatan şarkılar yazmışlardır. Yine de bütün bunlar onları öldürmenin, yavrularını yok etmenin sebebi olamazdı. Hatta o soğuk, kalpsiz görünüşlü yaratıkların kendilerini feda edişlerinde insanın yüreğine dokunan bir şeyler vardı. Ertesi gün yine evden çıkmadık. Bu kez martı hücumu olmadı. Ortalık sakinleşmiş gibiydi. Yine de ne olur ne olmaz deyip evde kaldık. İyi ki de öyle yapmışız. Çünkü o gün akşamüstü bir felaket oldu. Ortalığın sakin olmasına güvenen 4 numaradaki gitarist arkadaşımız tepelerde gezintiye çıktığı sırada martıların hücumuna uğrayarak yardan aşağı düşmüş. Onu bulduklarında bir bacağı ve bir kolu kırılmış, şakağında kocaman bir yara açılmıştı. Günlerce ateşler içinde yattı. İşin en kötüsü de çok uzun bir süre gitar çalamayacak olmasıydı. Bu küçük trajedi adalılarda büyük bir üzüntüye yol açtı. Bu martıların da işi çok abarttığını düşünenler çoğalmaya başladı aramızda. Kimse pek gerekmedikçe gündüz gözü dışarı çıkmıyor, mecbur kalıp çıktıklarında da icabında kafalarına geçirecek birer tencere ya da tava alıyorlardı ellerini. İyice pimpirikli arkadaşlarımız ne olur ne olmaz birdenbire hücum edilir diye tencereleri başlarına geçirerek dolaşıyor, kafalarını arkaya doğru atarak yolu göz ucuyla görme eziyetine bile katlanıyorlardı. Geceleri tak tuk inşaat sesleri duyuyorduk. Bir iki gün sonra başkan köpek balığının savaş planları ortaya çıktı. Adamları martı kıyısını gören muhkem bir mevziye, ağaçlardan ve bazı büyük dolap parçalarından, ahşap kapılardan bir korgan inşa etmişlerdi. Öyle ki 10 kişi bu siperin içine girdiği zaman her tarafı kapalı dolapta iyice korunaklı durumda kendini güvenceye alabiliyor, bir yandan da dev dolabın önündeki yatay ve çok dar pencereden ateş edebiliyordu. Başkanın adamları bu korugana kavuşunca silahlarını bir kez daha martılar üzerine boşaltmakta gecikmediler. Bir sabah ada cayır cayır ateşlenen silahların sesleriyle çınlamaya başladı. Belli ki geceden korugana gizlice saklanmışlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de savaşı başlatmışlardı. Martılar yine kanlar içinde denize düşmeye başladı. Sonradan öğrendiğimize göre bu kez bazı adalılar da canı gönülden ateş ediyor ve atıcılıktaki hünerlerini gösteriyormuş. Bu katliam da akşama kadar sürdü. Karanlık çökünce herkes evine gitti. Olaylar artık çığırından çıktığı ve gerçek bir savaş haline aldığı için yapabileceğimiz pek bir şey kalmamıştı. Evde çaresizlik içinde oturuyor, komşularımızı martılara açılan savaştan vazgeçirmeye çalışıyorduk. Ama görüyorduk ki yavaş yavaş adalılar da martılardan nefret etmeye başlıyor. Hayret edilecek bir şey ama ertesi gün hiçbir şey olmadı. Sabaha karşı endişe içinde bir martı hücumu bekleyen bizler pencere başında öyle kala kaldık. Bir sessizlik vardı. Adaya yeni gelen biri o güzelim ağaçları, yeşillikler arasında kaybolup gitmiş evleri ve zümrüt koylarıyla adayı yine bir yeryüzü cenneti, bir barış limanı sanabilirdi. Ertesi gün de bir şey olmadı. Daha ertesi gün ve ondan sonraki birkaç günde. Belki de başkan köpek balığının yöntemleri başarılı olmuş ve martıları ürkütmüştü. Onun durmadan tekrar ettiği, şiddetin ancak daha büyük bir şiddetle önleneceği teorisi birçok yandaş bulmaya başlamıştı. Bu arada insanlar yavaş yavaş dışarı çıkıyor, günlük hayatın o sıkıcı ama tatlı ritmine kendilerini kaptırıp gidiyordu. Arada bir uzaktan göz attığımız kıyıda martılar sakin sakin yumurtalarını bekliyor, bazıları denize dalıp çıkarak avlanıyordu. Galiba savaş sona ermişti. Bu sükunetten yararlanarak vapura verdiğimiz mektupla yeni camlar sipariş ettik. Evlerimizi tamir ettik. Akşamları yine taflan, ıtır, yasemin kokuları arasında şarap içmeye başladık. Gitarist arkadaşımızı sık sık ziyaret ettik. Ona neşeli fıkralar anlatıp üzüntüsünü biraz hafifletmeye çalıştık. Başkan ve adamlarını da hiç görmedik. Bu sakin günler böylece sürüp gitti. Ta ki ada martı hücumunda ilk şehidini verene kadar. 14 numaralı evde tek başına yaşayan, sakin, içine kapanık bir arkadaşımız vardı. Hiçbirimizle fazla ilişki kurmaz, her sabah erkenden sandalına atladığı gibi balığa çıkar, geceden serdiği ağları toplardı. Dudağından düşürmediği sigaranın arkadaşlığı ona yetiyordu anlaşılan. 50 yaşlarında ama olduğundan yaşlı gösteren, herkesin sevip saydığı bir adamdı. Elinden çok güzel marangozluk işi gelir, beceremediğimiz tamirat işlerinde bize seve seve yardım ederdi. Daha önce bir marangoz atölyesi olduğunu ve çıkan yangında ailesini yitirdikten sonra gelip bu adaya yerleştiğini duyardık. İşte bu arkadaşımız bir sabah erkenden sandalına atlayıp denize açıldığında martıların saldırısına uğramış. Ben görmedim ama olayı kıyıdan dehşet içinde seyredenlerin anlattığına göre yüzlerce martı sandaldaki savunmasız adamın başına üşüşmüş, korkunç çığlıklar atarak adamı gagalamaya başlamış. Adamcağızın başının kan içinde kaldığı kıyıdan bile görülebiliyormuş. Birkaç kişi eve koşup silah almış ve martılara ateş etmeye çalışmış. Ama sandalın içinde ayağa kalkarak başını iki eli arasına almaya çalışan adamcağız çırpınırken dengesini kaybedip suya düşmüş. Martı sürüleri adamı suda da rahat bırakmamış. Başını sudan çıkarmaya hamle ettiğinde o korkunç paralayıcı saldırılar devam etmiş. Adamın başının çevresinde kandan bir hale oluşmaya başlamış. Çaresiz bir biçimde havayı tutmak istiyor, batıp batıp çıkıyormuş. Elleri bile kan içindeymiş. İşte sevgili marangoz abimizi böyle kaybettik. Bir iki saat sonra henüz açığa sürüklenmemiş olan cesedini sudan çıkarıp getirdiklerinde hepimizi müthiş bir üzüntü sardı. Martıların ne kadar vahşi olabileceğini yeni yeni kavruyor gibiydik. Masum bir insana yaptıkları şey içimizi nefretle dolduruyordu. Martılar başkana ya da adamlarına zarar verse üzülmezdik herhalde. Ama bu iş, savaşı başlatanlar yerine masumların can verdiği kanlı bir trajediye dönüşmüştü. Marangozu ertesi gün akşam karanlık bastıktan sonra toprağa verdik. Daha önce doğal nedenlerle hayatını kaybeden ama memlekete nakledilmek istemeyen komşularımızın yanına gömdük onu. Bazı komşularımız bu hücumdan o kadar dehşete düşmüştü ki cenaze törenine başlarına geçirdikleri tencereler ve ellerinde silahlarla geldiler. Garip marangozun korkunç kaderi hepimizi gözyaşlarına boğdu. Komşular, "Kahrolsun bu martılar, zavallı adamdan ne istediler?" diye fısıldaşıyordu. Başkan ve adamları cenaze töreni boyunca konuşmadı, sessizce olayları izledi. Bizim ağzımızı bıçaklar açmıyordu çünkü ne diyeceğimizi bilemiyorduk. Havadaki yas ağırlığının ve martılara duyulan öldürücü nefretin farkındaydık. Bu durumda hiç kimse çıkıp da "Ama martılara hücumu biz başlattık, onlar da karşılık verdiler, suçlu olan biziz" diyemezdi. Savaşı kimin başlattığı, kimin haklı olduğu gibi mantık yürütmeler, boğucu hale gelen korku ve nefret ikilisi karşısında bütün anlamını yitirmişti. Herkes intikam istiyordu. Korku nefreti, nefret korkuyu besliyordu. Ben de şaşkındım doğrusu. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Ama eve gittiğimizde çok sevdiği marangozun kaderine usul usul ağlayan Lara büyük bir inatla "Martıları başkan azdırdı. Asıl katil o" dedi. "Ama bunu kimseye söyleme" dedim. "Bu öfke seli karşısında böyle sağduyulu sözleri kimse dinlemez. Ne olur sus, dilini tut, hatırım için." Biliyordum ki artık martılar adalıların en büyük düşmanıydı. Herkes artık korkunç saydığı bu yaratıkları yok etme çareleri düşünüyordu. Ama kolay değildi bu çareyi bulmak. Martılar yılmamış, şiddet karşısında pes etmemiş ve her fırsatta intikam almıştı. Bu durumda yapılacak her yeni hücum onları daha çok tahrik edecek, adadaki hayatı çekilmez hale getirecekti. Çaresizlik herkesin elini kolunu bağlıyordu. Kafalarına geçirdikleri tencerelerle hızlı hızlı yürüyen, arada bir bu tencereleri bir miğfer gibi kenarından tutarak başlarını havaya kaldıran, korku içinde martıların gelip gelmediğini kollayan adalılar için hayat bütün çekiciliğini yitirmişti. Kıyıya toplanan insanlar denize dalıp çıkan, havada pike yapan martıları nefret dolu gözlerle izliyordu. Geceleri fısıl fısıl martıları imha planları konuşuluyordu. Neler yoktu ki planlar arasında? Martı kıyısını benzin döküp yakmaktan tutun da ordu birliklerinden yardım istemeye kadar çeşit çeşit fikir. Benim de aklım karışmıştı doğrusu. Yazar ve Lara martıları hiçbir zaman suçlamıyor, işin nasıl başladığını gözden uzak tutmuyorlardı. Ama ben bir şey söylemesem de içimden pek katılamıyordum onlara. Martıların vahşetini görünce içimde bir şeyler kırılmıştı sanki. Tamam, savaşı onlar başlatmamıştı ama bu durumda da yaşanmazdı ki. Keşke bunların hiçbiri olmasaydı. Ne yapayım sevgili dostum? Ben hiçbir zaman senin kadar kararlı, senin kadar tutarlı olamadım. Topluluktan bu kadar ayrı düşünmeye, bu kadar tek başına kalmaya cesaretim yoktu. Her zamanki gibi haklıydım. Doğruları cesaretle savunmak, ileride daha az zarar görmek için başvurulması gereken en önemli yoldu. Ama şimdi itiraf edebilirim ki martıların vahşeti beni de ürkütmüştü. Gitarist arkadaşımızı yatağa çivilemeleri, zavallı marangoz dostumuzu saldırarak vahşice öldürmeleri, içimde onlara karşı zerrece sempati bırakmamıştı. Belki de benim kararsız ve yumuşak yüreğim, romantik bir biçimde masum kurbanları öç alan savaşçılara tercih ediyordu. Adalıların martı nefreti ve onlardan kurtulma çaresi araması başkanı çok memnun etmişti kuşkusuz. Çünkü istediği sonucu almış, kendi düşmanını ortak düşman haline dönüştürmüştü. Bu düşüncelerini evinde yapılan, çünkü artık martıların hücumuna uğramamak için açık havada toplanamıyorduk, bir toplantıda açıkladı. Martılarla mücadelede yepyeni bir taktik denenmeliydi. Savaşın birinci kuralı, düşmanın karşısına başka düşman güçleri çıkarmak ve onları birbirine kırdırmaktı. Bu dahice fikir, komşularımız tarafından alkışlandıktan sonra Başkan Köpek Balığı müthiş savaş stratejisini açıkladı. Adaya tilkiler getirilecekti. Tilkiler martı yumurtalarını çalar, onları yer ve böylece martı nüfusunun azalmasını sağlayabilirdi. Adada hiç tilki bulunmaması, martıların bu kadar çoğalmasına, it sürüsü kadar artmasına neden olmuştu. Bundan sonra bu imkanı bulamayacaklardı. Adalılar ise kendilerini tehlikeye atmadan zeka avantajlarını kullanarak bu iki türü birbirine karşı çarpıştıracak ve düşmanı yok edecekti. Başkanın bu sözleri uzun alkışlarla, bravo sesleriyle karşılandı. Adalılar uzun zamandan beri ilk kez rahat bir nefes almış, hiç olmazsa gelecekle ilgili bir umuda kapılmışlardı. Herkes gelecek tilkileri kurtarıcı gibi görüyordu. Vahşi martıların kurbanı olan zavallı marangozun intikamını tilkiler alacaktı. Artık adalılar tarafından iyice münafık olarak damgalanan yazarın "ama ekolojik denge" falan diye yırtılmasını kimse dinlemedi. Birkaç kişi onun düşmanca gözlerle süzdü, onun bu uyarıları entelektüel boşboğazlık olarak görüldü. Toplantının sonunda başkan mağrur bir edayla "tilkileri nasıl temin edeceğimize gelince onu bana bırakın sevgili arkadaşlarım" dedi. "Kararınızın bu yönde olacağını tahmin ettiğim için uydu telefonuyla 10 erkek 10 dişi tilki ısmarladım bile. Eskiden birlikte ava çıktığım köylüler en kısa zamanda tilkileri vapurla gönderecekler. Çok yakında artık bu beladan tamamen kurtulacağız. Kararlı tutumunuz sayesinde adamızın bu beladan kurtulacağına inancım tamdır. Hepinizin ada severliliğiyle iftar ediyorum. Yaşasın adamız, kahrolsun martılar." Kalabalık bir yandan bu sözleri alkışlıyor, bir yandan da "kahrolsun martılar, kahrolsun martılar" diye haykırırken usulca oradan ayrıldık. Azınlıkta kalmıştık. Birbirimize itiraf etmesek bile artık topluluktan, yani komşularımızdan ve arkadaşlarımızdan ürküyorduk. Bu arada bir şeyi de anlamış olduk. Demek ki teknenin üstünde bizim radar sandığımız cihazlar arasında uydu telefonu da varmış. 11. ayrımın sonu, sayfa 152.